17. ayrım. Banka müdürü duraksadı ve ardından konuştu. Aslında evet, böyle bir imkanımız var. Ama sanal alemdeki çoğu hırsız, soruşturmacıların bir adım önünde kalmayı başarıyor. Çalıntı bilgisayarlar ve illegal telefon şifreleri kullanıyorlar ve bu tarz kimseler kimliklerini gizler. Bazen FBI başarılı oluyor ama onlar dünyanın en gelişmiş güvenliğine sahipler. Bizim yerel güvenliğimiz o kadar gelişmiş değil ve bu nedenle daha az etkili. Ve hırsızlık gerçekleşmedi, dolayısıyla cezai ehliyet de sınırlı. Yasa gereği teşebbüsü banka yöneticisine rapor etmek durumundayız. Ama bu sadece başka bir kayıt oluyor ve affınıza sığınarak itiraf etmeliyim ki bu da uzadıkça uzayan bir dosya. Sadece bununla bir yere varamayacağınızı düşünüyorum. Şu elektronik banka hırsızları çok akıllı. Genelde çıkmaz sokakta bir yerde son buluyor. Bir deneyip bana geri döner misiniz lütfen? Hemen. Zamanım çok az dedir iki. Bir deneyeceğiz ve size geri döneceğiz diye cevap verdi adam ve telefonu kapattı. Ricky sandalyesinde arkaya yaslandı. Bir süreliğine kendine banka güvenliğinin ona bir isim ve telefon numarası vereceğini ve bu tek hatanın işkencesinin kimliğine götürecek bir yol göstereceğini hayal etmesine izin verdi. Ardından kafasını salladı. Şu ana kadar her şeyde bu kadar dikkatli ve özenli davranan Rumpelstiltskin'in bu kadar basit bir hata yapmayacağını düşündü. Adamın hesaba ulaştığını ve sonradan gelen rahatsız edici ispiyoncu aramayı tam olarak da Ricky'yi oraya göndermeyi planladığı için kasıtlı yapmış olması muhtemeldi. Bu düşünce onu çok korkuttu. Yine de gün uçup giderken Ricky, onu saplantı haline getiren adam hakkında daha çok şey bildiğini fark etti. Rumpelstiltskin'in şiirde vermiş olduğu ipucu ilginç biçimde cömertti. Özellikle de soruların sadece evet ya da hayır ile cevaplanacak şekilde olmasında ısrar eden biri için. Bu cevap adamla Ricky arasındaki mesafeyi azaltmıştı. Tıpkı adamın ismiyle ilgili tahminleri gibi. 3 aşağı 5 yukarı 20 yıl onu 1978 ile 1983 yılları arasına götürüyordu. Ve hastası yalnız bir bayandı. Ki bu da önemli sayıda insanı eliyordu. Artık üzerinde çalışabileceği bir taslağı vardı. Yapması gereken şeyin 5 yıllık terapileri tekrar oluşturmak olduğunu söylüyordu Ricky kendine. Bu taslakta yer alan her bayan hastasını incelemeliydi. Bu karışıklığın içinde sonradan çocuğuna yönelen doğru nevroz ve sorunlar birleşimine sahip bir kadın mutlaka olacaktı. Henüz başlangıç aşamasında olan bir psikoz. Ricky her zaman alışkanlığı ve aldığı eğitime uygun olarak etrafındaki dünyevi sesleri eliyor, odaklanmaya çalışıp hatırlamaya çabalıyordu. Ben 20 yıl önce kimdim diye sordu kendine ve kimleri tedavi ediyordum. Psikanalizde analizin temelini oluşturmakta yardımcı olan bir öğreti vardır. Herkes her şeyi hatırlar. Belki bir gazeteci gibi kesin doğrulukla ya da derin detaylarla hatırlamaz. Algı ve tepkiler çeşitli duygusal güçler tarafından belirsiz ve taraflı olabilir. Netlikle hatırlanan olaylar aslında şüpheli olabilir. Ancak hepsine sırasıyla bakıldıktan sonra herkes her şeyi hatırlar. Acılar ve korkular stres tabakaları altına saklanabilir. Psikolojik inkar ne kadar büyük olursa olsun onlar oradalar ve bulunabilirler. Uygulanmasında altında yatan sert tabakayı bulmak için kabuğu soyup hatıraları dibine kadar inmekte ustaydı. Dolayısıyla ofisinde yapayalnız kalıp hafızasının derinliklerine inmeye başladı. Normalde hızlıca yazmış olduğu parça parça notları ve çizdiği resimleri üzerinde göz gezdirir, daha dikkatli olmadığı için kızgınlık hissederdi. Herhangi başka bir hekim 20 yıl önceki bir konuyla uğraşmak durumunda kalsa, eski tozlu dosya klasörünü çıkarır ve içinden teşhisiyle beraber doğru ismi seçerdi. Onun görevi çok daha zordu çünkü tüm dosyalar hafızasına kazınmıştı. Yine de Ricky bunu başarabildiği için güveninin arttığını hissetti. Ciddi anlamda odaklanmış, kucağında nizami bir not defteri geçmişini gözden geçiriyordu. İnsanların görüntüleri peş peşe şekillenmeye başladı. Hayallerle konuşmaya çalışmak gibiydi biraz. Adamlar hatırlama güçlerine izinsiz dahil olsalar da sadece kadınları bırakarak onları eliyordu. isimler yavaş yavaş geliyordu. Garip bir şekilde şikayetleri hatırlamak neredeyse daha kolaydı. Hastanın her görüntüsünü, tedavisiyle ilgili her detayı not defterine yazıyordu. Hala dağınık ve düzensiz, yetersiz ve gelişi güzeldi. Ama en azından ilerleme var diye düşünüyordu kendi kendine. Başını kaldırdığında ofisinin gölgelerle dolmuş olduğunu gördü. Bu yarı hayal durumunda gün uçup gitmişti. Önündeki sarı sayfaya söz konusu zamana ait hatırladığı 12 ayrı not yazmıştı. O dönem içerisinde en az 18 kadın ona tedaviye gelmişti. Bu fena bir sayı değildi. Ama hemen hatırlayamadığı, hafızasında engellediği başkalarının olması canını sıkmıştı. Hatırladığı grupta sadece yarısının isimlerini bulmuştu. Ve bunlar uzun süreli hastalarıydı. Ve içinde Rumpelstiltskin'in annesini çok kısa bir süre görmüş olduğuna dair bir huzursuzluk vardı. Hatıralar ve bellek Ricky'nin aşıkları gibiydiler. Ama şimdi ele geçirilmez ve kararsız görünüyorlardı. Sandalyesinden kalktı, her yeri tutulmuştu, dizlerinde ve omuzlarında uyuşukluk hissediyordu. Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaynaklı kasılma hissi gibi. Yavaşça esnedi, eğildi ve sanki ısıtıp güç verebiliyormuş gibi bir tür tedaviye cevap vermeyen dizini ovalıyordu. Bütün gün bir şey yememiş olduğunu fark etti, bir lokma bile. Aniden kıvranmaya başladı. Kendi mutfağında hazırlayabileceği çok az şey biliyordu. Döndü ve pencereden ağır ağır yayılan geceye baktı. Dışarıya çıkıp bir şeyler alması gerekeceğini fark etti. Dairesinden çıkma fikri neredeyse açlığını bastırdı ve boğazını kuruttu. Tuhaf bir tepkisi vardı. Hayatında korkuya ve kuşkuya çok az yer vermişti. Şimdi evden çıkma düşüncesi bile onu yoruyordu. Aklına gelebilecek her türlü fikirden uzaklaşmaya çalışıp iki blok güneye gitmeye karar verdi. Orada sandviç alabileceği küçük bir bar vardı. İzlenip izlenmeyeceğini bilmiyordu. Bu son zamanlarda sürekli kafasını kurcalamaya başlamıştı ama yine de umursamayıp devam etmek istedi. Kendi kendine ilerleme kaydettiğini hatırlatıyordu. Kaldırımın sıcağı sanki ocağı açmış gibi yüzüne alevler püskürtüyordu. Asker gibi gözlerini önüne dikip uygun adım iki blok öteye yürüdü. Aradığı yer bloğun ortasındaydı. Sandalyelerin yarısı yaz için dışarı konmuştu. Girişi dar ve karanlıktı. Bar duvara bakıyordu ve içeride en fazla 10 masa vardı. Duvarlarda alışılmadık bir tasarım göze çarpıyordu. Spor afişlerinden Broadway posterlerine, oyuncularla ve tanınmış politikacıların fotoğraflarına kadar pek çok şey vardı. Mekan belirli bir grubun takılabileceği bir kimlik oluşturamamış gibiydi. Ve bundan ötürü içinde bir karmaşıklık yaratarak farklı toplulukları mutlu etmeye çalışıyordu. Ama küçük mutfağı Manhattan'daki birçok benzer mekanlarda olduğu gibi yenilir hamburger ya da karışık Ruben sandviç yapıyordu ve arada bir menüye makarna da ekliyorlardı. Hepsini de nispeten uygun bir fiyata sunuyorlardı. Ricky'nin kapıdan girerken aklına geç gelen bir etkendi bu. Artık çalışan bir kredi kartı yoktu ve nakit para rezervleri de azalmıştı. Seyahat çeklerini yanında taşımasını kafasına not etti. İçerisi karanlıktı, gözleri loş ışığa alışırken bir iki kez gözlerini kırpıştırdı. Barda birkaç kişi vardı, bir iki masada boştu. Ricky tereddüde kalırken orta yaşlı bir garsonun dikkatini çekti. ''Akşam yemeği mi yiyeceksin tatlım?'' diye sordu. Anonimliği teşvik eden bir bara uygunsuz kaçan bir yakınlıkla. ''Evet öyle'' dedi Ricky. ''Yalnız başına mı?'' diye sordu kadın. Tonlaması Ricky'nin yalnız olduğunu ve her gece bir başına yemek yediğini zaten bildiğini ima ediyordu. Ama şehre uygunsuz eski moda kırsal nezaketi bu soruyu sormasını gerektiriyordu. ''Evet, yine de haklısınız. Barda mı oturmak istersin, masada mı?'' ''Sorun olmazsa masada, tercihen arka tarafta.'' Garson kadın kendi etrafında bir döndü, arka tarafta boş bir yer gördü ve kafasını salladı. ''Beni takip et.'' dedi kadın. Bir sandalyeyi işaret etti ve Ricky'nin önüne bir menü açtı. ''Bardan bir şey ister misin?'' diye sordu kadın. ''Bir kadeh kırmızı şarap lütfen.'' dedi Ricky. ''Hemen getiriyorum. Gecenin spesiyali somonlu ereşte. Fena değildir. Ricky garsonun bara gidişini izledi. Menü çok büyüktü. Dışında şu lekelerden koruyan plastik kılıflardan vardı. Menü sunduğu mütevazi seçenekler için gerektiğinden büyüktü. Açtı ve önüne yasladı. Sandviç seçenekleriyle diğer yemeklere ait basit gerçekleri gizlemek için edebi kelimelerle süslenmiş açıklamalara bakıyordu. Bir süre sonra menüyü indirdi, şarabıyla garsonu görmeyi umuyordu. Ortadan kaybolmuş, büyük olasılıkla mutfağın yolunu tutmuştu. Garson yerine tam karşısında gördüğü kişi Virgil'di. İki kadeh şarap tutuyordu elinde. Rengi solmuş bir kot ve spor bir gömlek giymişti. Kolunun altına sıkıştırdığı maun renginde deriden pahalı bir evrak çantası vardı. İçkileri masaya koydu, ardından bir sandalye çekti ve Ricky'nin tam karşısına cup diye oturdu. Uzandı ve Ricky'nin elinden menüyü aldı. "Ben ikimize de spesiyel istedim bile," dedi küçük ve baştan çıkarıcı bir sırıtmayla. "Garson %100 haklı, o kadar da fena değil." 12. Bölüm. Şaşkınlık onu perçinlemişti ama Ricky tepkisini göstermiyordu. Bunun yerine masanın karşısında oturan, birçok hastasından tanıdık olan, duygularını ifade etmeyen bir yüzü takılmaya devam eden genç kadına sert sert bakıyordu. Ricky konuştuğunda söylediği tek şey, "Somonun taze olacağını düşünüyor musun?" oldu. 180 derece dönüp nefes almaya çalışacak kadar dedi Virgil, lakayt bir biçimde. "Neden olmasın?" dedi Ricky alçak sesle. Genç kadın şarap kadehinin kenarından yavaşça bir yudum aldı, dudaklarının dışına koyu sıvıyla nemlendirdi. Ricky kendi kadehini kenara itti ve suyunu yudumlayıverdi. "Gerçekten de erişte ve balıkla beyaz şarap içiyor olmalıydık," dedi Virgil. "Ama öte yandan da kurallara bağlı kalan bir yerde değiliz, değil mi? Şarap servis eden asık suratlı bir garsonun yanımıza gelip seçimimizdeki kifayetsizlikten bahsetmesi hoş olmazdı." "Hiç şüphem yok," diye cevapladı Ricky. Virgil devam etti. Hızlı konuşuyordu ama hiç asabi değildi. Daha çok doğum gününde heyecanlanmış bir çocuk gibi geliyordu sesi. Diğer taraftan kırmızı şarap içmenin daha pervasız bir tavrı var. "Sence de öyle değil mi Ricky?" "Standartların ne olduğu umurumuzda değil, ne istersek onu yaparız," der gibi. "Sen de buna katılıyor musun Doktor Starks? Biraz macera, kanun tanımazlık ve kuralsız oynanan oyunlar. Ne düşünüyorsun?" "Ben kuralların sürekli değiştiğini düşünüyorum," diye cevap verdi. "Muaşeret adabından." "Konuştuğumuz şey bu mu?" diye soruyla cevapladı Ricky. Virgil kafasını salladı. Gür sarı saçları baştan çıkarıcı bir biçimde dalgalandı. Gülmek için başını hafifçe arkaya attı. Uzun, çekici gerdanını ortaya çıkararak, "Hayır, tabii ki değil Ricky. Bu konuda haklısın." O sırada bayan garson onlara ekmek dolu bir sepet ile tereyağı getirdi. Onları boğucu bir sessizliğin ortasına koydu. Ortak komplonun kısa bir anı. Garson uzaklaştığında Virgil ekmeğe uzandı, "Midem kazındı," dedi. "Hayatımı mahvetmek demek kalori yaktırıyor," diye tavır koydu Ricky. Virgil yine güldü. "Öyle görünüyor," dedi. "Bunu sevdim gerçekten. Buna ne ad verelim doktor? Yıkım diyeti desek nasıl olur? Hoşuna gitti mi? Beraber bir servet kazanabilir ve emekli olabiliriz. Sadece sen ve ben egzotik bir cennet adasında." "Bunun olacağını düşünmüyorum," dedi Ricky kabaca. "Ben öyle düşünmemiştim," diye cevap verdi Virgil. Ekmeğine bolca tereyağı sürüp kenarını kıtırdatarak ısırdı. "Neden buradasın?" diye sordu Ricky, dingin, kısık ama hala ısrar ve sertlik barındıran bir ses tonuyla. "İşvereninle birlikte beni yok etmeyi planlıyorsunuz, adım adım. Benimle alay etmek için mi buradasın? Belki de onun oyununa biraz işkence katmak için." "Bugüne kadar kimse arkadaşlığımı bir işkence olarak tanımlamadı," dedi Virgil, yalandan şaşırmış gibi yaparak. "Bence hoşuna gitmediyse bile en azından merak etmiş olmalısın. Ne halde olduğunu bir düşün Ricky. Buraya yalnız geldin, yaşlı, gergin, şüpheli ve ürkmüş görünüyorsun. İnsanların sana acımaları için bir kez yüzüne bakmaları yeterli. Ama bak, karşına ben oturunca her şey değişti. Birdenbire artık anlaşılması zor biri oldun, değil mi?" Virgil gülümsedi. "O kadar da kötü olamaz, değil mi?" Ricky başını salladı, midesi büzüşmekten top haline gelmişti ve ağzına asit tadı geliyordu. Benim hayatım diye başladı Ricky. Senin hayatın değişti ve değişmeye devam edecek. En azından birkaç gün daha ve sonra, yani problem de bu, öyle değil mi? O zaman bundan zevk alıyorsun diye sordu Ricky aniden. Benim acı çekmemi izlemek. Bu garip, çünkü ben seni bu kadar çabuk bir sadist yapmazdım. Belki de sen bayreğesin. Ama yanılıyor da olabilirim çünkü o biraz daha mesafeli. Biraz yakınlaşsam tahmin ederim. Ama senin, Bayan Virgil, gerekli zihin ve davranış bozukluklarına sahip olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu konuda yanılıyor da olabilirim. Bütün mesele de bu değil mi? Yanılıyor olmam. Ricky, genç kadını bir şeyleri açığa vurması için kandırmış olduğunu umut ederek suyunu yudumladı. Bir anlığına öfkenin başlangıcını Virgil'in göz kenarlarının buruşmasında, en kötü belirtileri ise ağzının kenarlarında gördü. Ama ardından Virgil kendini toparladı. Ve yarım yediği tereyağlı ekmeğini kelimelerini affedermişçesine havada salladı. Sen benim buradaki rolümü yanlış yorumladın Ricky. O zaman iyisini bir daha açıkla. Herkesin cehenneme giden yolda bir rehbere ihtiyacı var Ricky. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Ricky kafasını salladı, hatırlıyorum. Seni yeraltı dünyasının kayalıklarından ve saklı tehlikelerinden koruyacak birisi. Ve o kişi sensin, biliyorum, bana söylemiştin. Peki daha cehennemde değil misin Ricky? Omuz silkti, bir yandan da öfkelendirmeye çalışıyordu ama başarılı olduğu söylenemezdi. Virgil sırıttı. O zaman belki de cehennemin kapısını çalıyorsundur. Ricky başını salladı ama Virgil bu inkarını görmezden geldi. Sen bir gururlu adamsın Doktor Starks. Hayatının üzerindeki kontrolü kaybetmek sana acı veriyor. Yanılıyor muyum? Çok fazla gururlusun. Ve hepimiz gururun beraberinde ne getirdiğini biliyoruz. Bu arada şarap fena değil. Belki bir iki yudum almak istersin. Ricky şarap kadehini eline aldı, dudaklarına kaldırdı ama içmek yerine konuştu. Sen mutlu musun Virgil? Suç işlemek seni mutlu ediyor mu? Bunu da nereden çıkardınız doktor? Yaptığınız her şey bir suç. Gerçekten mi? Ben ihtisasınızın üst sınıf ruh ve sinir hastalıkları ve üst orta sınıf kaygı olduğunu düşünüyordum. Ama tahminimce son günlerde adli bir yön geliştirdiniz. Ricky duraksadı. İskambil oyunlarından pek haz etmezdi. Psikanalist kağıtları hastanın tepkilerini ölçmek ve onu geçmişte yolculuk yapmaya teşvik etmek için yavaş yavaş dağıtırdı. Ama çok az zamanı olduğunu düşündü ve karşısındaki genç kadının oturduğu yerde rahat edemediğini görünce, bu görüşmenin kendini bir sır gibi saklayan bayreğinin tasavvur ettiği gibi gittiğinden emin değildi. Planlanan neticeleri azıcık dahi olsa altüst etmekte olduğunu düşünmek bile Ricky'ye ufak bir memnuniyet veriyordu. Elbette dedi Ricky dikkatlice, şimdiye kadar birkaç tane ağır suç işlediniz. Bunlar Bay Zimmerman'ın öldürülmesinden, onun ölümü polis tarafından intihar olarak neticelendirildi bile. Bir cinayeti intihar gibi göstermeyi başardınız çünkü, ben bile ikna oldum. Eğer bu kadar dik kafalı olmaya devam edersen fikrini değiştirmeyi denemeyeceğim. Ama açık fikirli olmanın mesleğinin önemli bir özelliği olduğunu sanıyordum. Ricky bu iğnelemeyi duymazdan geldi ve üstelemeye devam etti. Tutun da soygun ve dolandırıcılığa kadar. Herhangi bir yerde o olaylarla ilgili kanıt olduğundan şüpheliyim. Ormanda bir ağacın kenarına düşürülen testereye benziyor biraz. Onu orada gören kimse yoksa ses çıkarır mı? Eğer kanıt yoksa suç gerçekten gerçekleşmiş midir? Ve eğer kanıt varsa sermayenizin hemen yanında bir yerde sanal alemde bulunuyordur. Psikanaliz derneğine gönderilmiş olan yazılı sahte iftira suçunuz bir yana, bu sendin değil mi? Boston'daki gerizekalıyı bu kadar detaylandırılmış bir hayal ürünüyle kandıran sendin. Onun için de kıyafetlerini çıkardın mı?